Ayrım 36. İkon. Frederick Forsyth. Sayfa 398. Kulişkin'in Bütün Azizleri adındaki küçük kilise o saatte hemen hemen boştu. Bir zangoç mihrapla ilgilenirken iki temizlikçi kadın da toz alıyorlardı. Genç bir papaz içeri girdi, mihrabın önünde yere diz çöküp istavroz çıkardı, sonra duvardaki bir kapıdan mihrabın arkasındaki giyinme odasına geçti. Peder Maxim sağdaki duvarın dibinde elinde eriyen bir mumla durduğu sırada Albay Grish'in yanında belirdi. ''Amerikalı kaçabildi'' dedi yavaşça. ''Üzgünüm, elimden geleni yaptım.''
''Neden şüphelendi acaba?''
''Konutun gözaltında tutulduğundan şüphelenmiş olmalı.'' Papaz her zamanki gibi terliyordu. ''Kemerinden bir cep telefonu çekti ve birini aradı.'' dedi.
''Başından anlatın.''
12'yi 10 geçe geldi. Ben yatmak üzereydim. Kutsal peder uyanıktı. Bürosunda çalışıyordu. O saatte hep çalışır zaten. Sokak kapısı zilinin çaldığını duymadım. Odamdaydım. Kapıyı kazak gece bekçisi açmış olmalı. Sonra sesler duydum. Odamdan çıktığımda o holde duruyordu. Kutsal pederin yukarıdan seslendiğini duydum. Beyi yukarı alın diyordu. Sonra trabzanın üzerinden aşağı eğilip beni gördü ve kahve istedi. Ben de ofisime geçerek size telefon ettim.
Odaya girmenize dek ne kadar zaman geçti?
Fazla değil, sadece birkaç dakika. Olabildiğince az şey kaçırmak için elimden geldiği kadar acele ettim. 5 dakika sonra patriğin bürosundaydım.
Ya size verdiğim kayıt aygıtı?
Kahveyle içeri girmeden önce onu çalıştırmıştım. Ben kapıyı vurunca konuşmayı kestiler. Kahveyi masanın üstüne bırakırken birkaç parça şekeri yere düşürdüm ve onları almak için yere diz çöktüm. Kutsal rahip zahmet etmememi söyledi ama ben ısrar ettim. Yere çömelmiş durumdayken de kayıt aygıtını masanın altına iliştirdim. Sonra da odadan çıktım.
Sonunda ne oldu?
Adam yalnız başına aşağı indi. Ben paltosuyla bekliyordum ama paltoyu istemedi. Kazak bekçi kapının yanındaki küçük odasındaydı. Amerikalı sinirli gözüküyordu. Bir cep telefonu çıkarıp tuşladı. Birisi cevap verince sadece Monak dedi.
Başka bir şey demedi mi?
''Hayır albay, sadece Monak.'' Sonra dinledi. Telefonu kulağına yapıştırdığı için karşı tarafın yanıtını duymadım. Sonra bekledi. Sokak kapısını araladı ve dışarıya göz attı. Ben hala paltosunu elimde tutuyordum.
Grish'in şöyle bir düşündü. Yaşlı İngiliz otel limuzini dolayısıyla izlendiğini Monk'a anlatmış olabilirdi. Bu kadarı Amerikalıyı patriğin konutunun göz altında olduğuna dair uyarmaya yeterliydi. ''Devam edin peder.'' dedi.
Bir otomobil motorunun homurtusunu duydum. Hemen arkasından iki patlama oldu. Amerikalı hızla kapıyı açıp koştu. Derken silahlar patladı ve ben açık kapıdan içeri kaçtım.
Grish'in başını salladı. Amerikalı akıllıydı ama yanlış nedenlerle doğru yanıta ulaşmıştı. Patriğin konutu gerçekten göz altındaydı ama içerideki muhbiri olan papaz aracılığıyla. ''Ya kayıt aygıtı?'' diye sordu.
Dışarıda patlamalar başlayınca kazak bekçi elinde tabancasıyla koştu. Amerikalı kapıyı açık bırakmıştı. Kazak dışarıya baktıktan sonra gangsterler diye bağırdı ve kapıyı çarparak kapadı. Ben yukarı koştum. Kutsal peder o sırada kütüphanesinden çıkmış, Trabzan'dan aşağı sarkarak ne olduğunu soruyordu. O oradayken ben kahve fincanlarını topladım ve kayıt aygıtını aldım.
Grish'in tek kelime söylemeden elini uzattı. Peder Maxim cübbesinin cebine elini attı ve küçük kaseti ortaya çıkardı. Son görüşmelerinde papaza verilen minyatür kayıt aygıtlarında kullanılan türden bir kasetti bu.
Peder Maxim titrek bir sesle ''Doğru olanı yaptığımı umarım'' dedi.
Grish'in bazen içinden bu kurbağaya benzeyen herifi boğmak geliyordu. Belki de bir gün yapardı bunu.
''Doğru olanı yaptığınızdan asla şüphe etmeyin peder'' dedi. ''Siz en doğrusunu yaptınız.''
Albay Grish'in yazıhanesine dönerken arabada kasete tekrar baktı. Sabahın erken saatlerinde en iyilerinden 6 adamını kaybetmiş, dahası avını elinden kaçırmıştı. Ama üstüne vazife olmayan işlere burnunu sokan o Amerikalı'nın patriğe söyledikleri, patriğin de ona söyledikleri işte avucundaydı. Günün birinde ikisine de cezalarını çektirmeye ahdetti. Ama şimdilik gün onun için başladığından daha iyi sona erecekti. 18. Kısım. Albay Anatoly Grish'in o sabahın kalan kısmını yemek zamanını ve öğleden sonra saatlerinin bir bölümünü ofisinin kapalı kapısının ardında Patrick 2. Alexei ile Jason Monk arasındaki konuşmanın bandını dinleyerek geçirdi.
Arada mırıltılar ve karıştırılan fincanlardan çıkan tıkırtılar duyuluyordu ama konuşmalar genelde yeterince netti. Bant kapının açılmasıyla başlıyordu. Peder Maxim'in kahve tepsisiyle odaya girişiyle. Kayıt aygıtı papazın cübbesinin cebinde olduğu için sesler o sıralarda boğuktu. Grish'in tepsinin masanın üstüne bırakılmasını, ardından da boğuk bir sesin zahmet etme dediğini duydu. Peder Maxim sözde düşen şekerleri toplamak için yere çömeldiği sırada aynı derecede boğuk bir karşılık kulağa geldi. Kayıt aygıtı masanın altına iliştirildikten sonra ses kalitesi düzeldi. Peder Maxim'e teşekkür ederim peder, hepsi bu kadar derken Patrin sesi yeterince netti. Kapının kapanma sesi, yani muhbirin odadan çıktığı duyulana kadar odada bir sessizlik oldu. Patrick bundan sonra bana ne söylemeye geldiğinizi belki şimdi açıklarsınız dedi. Monk konuşmaya başladı. Grish'in akıcı bir Rusça konuşan Amerikalı'nın genizden konuşmasını seçebiliyordu. Notlar almaya başladı. 40 dakikalık konuşmayı 3 kez dinledikten sonra kelimesi kelimesine kopya etmeye koyuldu. Ne kadar güvenilir olursa olsun bir sekretere bırakılacak iş değildi. Kiril alfabesi harfleri sayfaları dolduruyordu. Grish'in bazen duraklıyor, bandı geriye alarak tekrar dinliyor, sözcükleri daha iyi duyabilmek için boynunu ileri uzatıyor, sonra yazmaya devam ediyordu. Her kelimeyi yazdığına kanaat getirince durdu. Bir sandalyenin geri çekildiğini anlatan bir gürültü oldu, sonra Monk'un sesi duyuldu. ''Tekrar karşılaşacağımızı sanmıyorum Kutsal Peder. Bu ülke ve o kadar sevdiğiniz halkınız için elinizden gelenin en iyisini yapacağınızdan eminim.'' Halının üstünde iki çift ayağın çıkardığı ses işitildi. Kapıya yaklaşırken sesler hafifledi. Grish'in Alexei'nin yanıtını duydu. ''Tanrı'nın yardımıyla deneyeceğim.'' Kapı belli ki Monk'un arkasından kapanmıştı. Grish'in Patrick'in koltuğuna oturduğunu duyduktan 10 saniye sonra kaset bitti. Grish'in arkasına yaslandı ve duydukları üzerinde kafasını çalıştırdı. Haberler bundan kötü olamazdı. Bir tek adamın nasıl böylesine sistematik zararlara yol açabildiğini anlamak zordu. Her şeyin temelinde tabii rahmetli N.I. Akopov'un manifestoyu çalınmasını ister gibi masasının üstünde bırakmaktaki inanılmaz aptallığı yatıyordu. O bir tek sızıntının yol açtığı zararın hesaplanması daha şimdiden olanaksızdı. Banda bakılırsa en fazla konuşan Monk olmuştu. İkinci Alexei'nin daha önceki söze karışmaları her şeyi anladığını ve onayladığını gösteriyordu. Kendi katkısı konuşmanın sonundaydı. Amerikalı hiç boş durmamıştı. Yeni yıldan hemen sonra Igor Komarov'un seçimlerdeki şansını yok etmek için ortak bir çalışmayla bütün ülkede bir lekeleme ve dev bir reklam kampanyasının başlatılacağını açıklamıştı. Anlaşıldığına göre General Nikolay Nikolayev bir dizi gazete, radyo ve televizyon röportajıyla Vatansever Güçler Birliği'ni suçlayacak, partiyi reddetmeleri ve başkalarına oy vermeleri için bütün askerlere ve eski askerlere seslenecekti. Oy vermeye hakkı olan 110 milyon seçmenin arasında 20 milyon asker vardı. Bir tek adamın yol açabileceği zarar ölçülebilir gibi değildi. Igor Komarov'un tanıtımı programlarının her iki ticari TV kanalı tarafından aforoz edilmesi, 1/4'ü Yahudi olan bankacıların işiydi. Bunların lideri ve ilham vereni Moskovski Federal'den Leonid Bernstein'di. Bu da hesaplaşılacak iki kişi anlamına geliyordu. Monk'un üçüncü katkısı Dolgoruki mafyası ile ilgiliydi. Grish'in ne zamandır onlara gelecekte çalışma kamplarını besleyecek pislikler gözüyle bakıyordu. Ama şimdilik mali destekleri yaşamsal önem taşıyordu. Rusya'da hiçbir politikacı trilyonlarca rubleye mal olacak ülke çapında bir kampanya olmadan Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturmayı aklından bile geçiremezdi. Uralların batısındaki en güçlü ve en zengin mafyayla yapılan gizli anlaşma, öbür adayların asla erişemeyecekleri bir kaynak sağlamıştı Komarov'a. Vatansever Güçler Birliği'nin harcamalarıyla boy ölçüşemeyen birçok aday daha şimdiden yılıp yarıştan çekilmişlerdi. Bir gün önce sabahın erken saatlerinde yapılan 6 baskın, Dolgorukiler için bir felaket olmuş ama mali kayıtların ele geçmesi hepsine tüy dikmişti. GUVD'nin bu tür ayrıntıları öğrenmiş olabileceği pek az kaynak vardı. İlk akla gelen rakip bir mafyaydı. Ne var ki gangsterlerin kapalı dünyasında aradaki korkunç rekabete rağmen hiç kimse nefret ettikleri GUVD'yi bilgilendirmezdi. Oysa şimdi Monk Patria sızıntının kaynağını açıklamıştı. Grishin'in kendi muhafızlarından bıkkın ve dönek bir kıdemli subay. Dolgorukiler böyle bir şey kanıtladıkları takdirde, ki Grishin sokaklarda şiddetle yalanladığı söylentilerin dolaştığını biliyordu, ittifak son bulacaktı. Bu kadarı yetmezmiş gibi bant yetenekli bir muhasebeci grubunun kumarhanenin altında bulunan evrak üstünde çalışmaya başladıklarını ve yeni yıla girmeden mafyayla vatansever güçler birliği arasındaki bağı kanıtlayacaklarına güvendiklerini ortaya koymuştu. Bu bulgular doğrudan geçici Cumhurbaşkanı Markov'a iletilecekti. Bu süre boyunca rüşvet almayan ve sindirilemeyen GUVD'nin generali Petrovski üst üste baskınlarla Dolgorukiler üzerinde baskıyı sürdürecekti. Böyle yaparsa Dolgoruki çetesinin GUVD'ye bilgi sızdıranın bir siyah muhafız olmadığına inandırılması olanaksızdı. Bandın sonunda yer alan Patrik'in sözleri belki de en büyük tehlike potansiyelini içeriyordu. Geçici Cumhurbaşkanı yeni yıl kutlamalarını Moskova dışındaki ailesiyle paylaşacak ve 3 Ocak'ta başkente dönecekti. O gün Patrik'i kabul edecekti. Patrik bu vesileyle özel bir ricada bulunacak, Markov'dan eldeki kanıtlar doğrultusunda uygunsuz bir kişi olarak Igor Komarov'un adaylığının iptal edilmesini isteyecekti. Petrovski'nin sağlayacağı gangster bağlantısı kanıtı ve Rusya Patriği'nin kişisel müdahalesi karşısında Markov'un adaylığı iptal kararı alması çok olasıydı. Dahası kendisi de bir aday olduğu için seçimlerde Komarov'la boy ölçüşmemek işine gelirdi. Grishin tam 4 hain diye fikir yürütüyordu. 16 Ocak'tan sonra oluşması gereken yeni Rusya aleyhine çalışan 4 hain. Yeni Rusya'da kendisi seçme 200 bin kişilik siyah muhafız ordusunun başında liderin emirlerini yerine getirecekti. Hayatını hainleri ele geçirip cezalandırmakla geçirmişti zaten. Onların nasıl hakkından gelineceğini biliyordu. El yazısı kopyasını bizzat kendisi daktilo ile yazdı ve o akşam Başkan Komarov'dan 2 saatlik bir görüşme isteminde bulundu. Jason Monk Sokolniki Park yakınındaki apartmandan taşınmış, pencerelerinden caminin tepesindeki hilalin göründüğü bir başkasına yerleşmişti. Şimdi onu korumaya yeminli olan ama ilk gün onun gözünü kırpmadan öldürebilecek olan Muhammed'le o camide karşılaşmıştı. Londra'da Sir Nigel Irwin'e gönderilecek bir mesajı vardı. Her şey yaşlı adamın planına göre gelişirse bu sondan önce ikinci olacaktı. Mesajı öncekiler gibi dikkatle bilgisayarına yükledi, sonra şifreli düğmesine bastı, mesaj böylece ekrandan silindi. Bir defalık şifre sisteminin karışık numaralar blokuna güvenli biçimde girmiş ve Intel Core uydusunun bir sonraki geçişini beklemek üzere manyetik diske kaydolmuştu. Monk'un makinenin başında beklemesine gerek yoktu. Bataryaları şarj edilmiş olan makine açık bir şekilde uzaya dönen uydunun bağlantısını bekliyordu. Ohio'nun Columbus kentindeki Rick Taylor'ın adını Monk duymamış, onunla hiç karşılaşmamıştı ve büyük bir olasılıkla hiç karşılaşmayacaktı. Ama sivilceli genç belki de hayatını kurtarmış olacaktı. 17 yaşındaki Rick'i tam bir bilgisayar delisiydi. Bilgisayar çağının ürettiği hayatının büyük bir kısmını donuk bir floresan ekrana bakmakla geçiren gençlerden biriydi. İlk bilgisayarı 7 yaşındayken ona armağan edilmişti. Ricky de çeşitli uzmanlık aşamalarından geçmiş, bir zaman sonra yasal sistemleri tüketmiş, ancak yasal olmayanlarla gerçek tiryakinin heyecanına ulaşır olmuştu. Dışarıda birbirini izleyen mevsimlerin yumuşak ritmi, erkek arkadaşların dostluğu, hatta kızlara duyulan istek Ricky'ye göre değildi. Onun saplantısı en sıkı korunan veri bankalarına sızmaktı. 1999'da Intel Core yalnızca stratejik, diplomatik ve ticari kullanımla ilgili olarak küresel haberleşmede ön planda olmakla kalmayıp en karmaşık bilgisayar oyunlarının planlamacısı ve pazarlamacısı olarak da seçkin bir konumdaydı. Ricky canı sıkılıncaya kadar internette dolaştıktan sonra bilinen ve bedavadan ulaşılan bütün oyunların ustası kesilmişti. Şimdi Intel Core'un en seçkin programlarıyla boy ölçüşmeye can atıyordu. Sorun yasal olarak onlara ulaşmanın bir bedel karşılığında olmasıydı. Ama Ricky'nin harçlığı bu bedelin çok gerisinde kalıyordu. O da Intel Core ana bilgisayarına arka kapıdan girmeye haftalardan beri çalışmaktaydı. Bunca çabadan sonra sonuca çok yaklaştığı fikrindeydi. Moskova'nın 8 zaman kuşağı batısındaki ekranında belki 1000. keredir "giriş kodu lütfen" diye okunuyordu. Ricky kendince bir şeyler tuşladı ama ekranda bir kez daha giriş reddedildi belirdi. Anadolu dağlarının güneyinde bir yerde haberleşme uydusu Intelcore uzayda kuzey yönünde Moskova'ya doğru yol alıyordu. Uluslararası teknisyenler Monk'un şifreli alıcı vericisini tasarlarken aldıkları direktifler uyarınca buna bir de 4 sayılı bir silme şifresi katmışlardı. Bunlar Forbes şatosunda Danny'nin ona ezberlettiği ve yakalanması durumunda ele geçmeden önce şifreyi tuşlayabilmesi koşuluyla Monk'u korumayı amaçlayan sayılardı. Ama makinesi el sürülmemiş olarak ele geçirilirse kötü adamlar makineden sahte mesajlar yollamakta yararlanabilirlerdi. Sırf bu iş için emekliye ayrılmışken geri çağrılan eski bir CIA şifrecisi böyle fikir yürütüyordu. Böylece mesajlarının gerçekliğini kanıtlamak için Monk belli bir sırayla bazı kelimeler katmak zorundaydı. Bu kelimeler olmadan bir yayın yapıldığı takdirde CIA'nın eski mensubu öbür uçtakinin artık bordroda olmadığını anlayacaktı. Bu durumda ana bilgisayarı kullanarak uydu kanalıyla Monk'un bilgisayarına girebilir ve belleğini silmek için aynı 4 sayıdan yararlanabilirdi. O zaman da kötü adamların elinde sadece yararsız bir teneke kutu kalırdı. Ricky Taylor Intelcore'un ana bilgisayarına girip o 4 sayıyı tuşlamıştı. Moskova üzerinden geçen uydu aşağıya "Orada mısın bebeğim?" mesajını iletti. Dizüstü bilgisayar "Evet buradayım" diye karşılık verdi. Aldığı direktife itaat eden uydu da onu harcadı. Monk makinesini kontrol etmeye gelip de mesajını tekrar ekranda bulunca durumu anladı. Bu mesajın reddedildiği anlamına geliyordu. Monk mesajı elle iptal etti. Anlayamadığı bazı nedenlerle bir şeylerin ters gittiğinin ve bağlantısının koptuğunun farkındaydı. Londra'dan ayrılmasından hemen önce Sir Nigel'ın ona verdiği bir adres vardı. Bunun nerede olduğunu ve orada kimin oturduğunu bilmiyordu. Ama elinde bir tek o vardı. Ekonomi yoluna saparak son iki mesajını tek mesaja sıkıştırabilirdi. Bunun mesajı dışarıya yollamada yararı olabilirdi. Kendisinin başka mesaj alması ise söz konusu değildi. İlk kez olarak kendi başınaydı. Gelişmeleri bildiremeyecek, girişimlerini onaylatamayacak, yeni direktifler alamayacaktı. Milyarlarca dolarlık teknoloji pes ettiğine göre büyük oyunun en eski müttefiklerine yani içgüdü, cüret ve şansa güvenmek zorunda kalacaktı. Hiç değilse onların kendisine düş kırıklığına uğratmamasını diliyordu. Igor Komarov kopyanın son sayfasını da okumayı tamamladıktan sonra arkasına yaslandı. Oldu bitti, renkli bir adam değildi ama Grish'in patronunun yüzünün şimdi kağıttan farksız olduğunu fark ediyordu.
"Komarov bu kötü," dedi. "Hem de çok kötü Bay Başkan. Onu şimdiye dek yakalamış olman gerekirdi."
"Onu Çeçen mafyası koruyor, artık bunu biliyoruz. Kendi yeraltı dünyalarında fare gibi yaşıyorlar."
"Fareler de yok edilebilir."
"Ve edilecekler Sayın Başkan, siz bu ülkenin tartışmasız lideri olduğunuz zaman."
"Mutlaka cezalarını çekmeliler."
"Çekecekler, hepsi teker teker." Komarov yardımcısına hala o korkunç ela gözleriyle bakıyordu. Ama sahipleri başka bir zamana ve başka bir yere, gelecekteki bir zamana ve düşmanlarıyla hesaplaşacağı bir yere bakıyormuş gibi karşısındakini görmüyordu o gözler. Elmacık kemiklerinin üstündeki iki kırmızı leke daha da belirginleşmişti.
"Cezalandırılmalarını istiyorum," diye tısladı. "Cezalandırılmalılar. Bana saldırdılar. Rusya'ya saldırdılar. Ana vatana saldırdılar. Onlar gibi pisliklere asla merhamet söz konusu olamaz."
Komarov'un sesi yükseliyor. Öfke her zamanki soğukkanlılığına baskın çıktıkça elleri titremeye başlıyordu. Grish'in görüşünü yeterli bir beceriyle savunabilirse tartışmayı kazanabileceğini biliyordu. Masanın üzerinden öne doğru eğilerek Komarov'u gözlerinin içine bakmaya zorladı. Adam öfkesi dinmeye yüz tuttukça Grish'in onun dikkatini üzerine çekmeyi başardığını anladı.
"Beni dinleyin Sayın Başkan," dedi. "Lütfen dinleyin. Benim şimdi bildiklerim durumu onların aleyhine çevirmemi sağlayacak. İntikam sizin olacak. Siz yalnız istediğim izni verin." "Ne demek istiyorsun Anatoly Grish'in?"
"Karşı casusluğun anahtarı, düşmanın niyetini bilmektir Sayın Başkan. Biz şimdi biliyoruz. Bilgiye sahip olununca amaç engellenebilir. Birkaç güne kadar Rusya tahtı için seçkin bir aday kalmayacak. Şimdi niyetlerini ikinci kez biliyoruz. Bir kez daha engelleme ve cezalandırmayı birlikte uygulamamızı öneriyorum."
"Adamların dördünü de mi?"
"Başka seçeneğimiz yok.
İpucu bırakmamalıyız, henüz değil. Bunun için vakit çok erken.
Kimse bizden kuşkulanmayacak. Bankacı mı? Son 10 yılda kaç bankacı öldürüldü dersiniz? 50 tanesi mi? En az o kadar. Silahlı ve maskeli adamlar. Bir hesaplaşma. Bu her zaman oluyor.
Polise gelince Dolgoruki çetesi bu işi seve seve üstlenir. Şimdiye kadar kaç polis harcandı dersiniz? Bu da olağan.
O sersem generale gelince trajediyle sonuçlanan bir soygun. Bu da sıradan bir olay. Papaza gelince de gece vakti çalışma odasını soyarken yakalanan bir uşak. Kazak bekçi tarafından vuruluyor. Hırsız ölürken onu da vuruyor.
Bu masala kimin anar?
Konut içinde öyle olduğuna yemin edecek bir adamım var.
Komarov okumasını tamamladığı kağıtlara ve yanlarındaki kasete baktı. Neşesiz bir gülümseyişle
"Tabii, tabii" dedi. "Bu konu hakkında daha fazla şey bilmek istemiyorum. Tekrar ediyorum, hiçbir şey bilmek istemiyorum."
"Ama sizi yok etmeyi kafalarına koymuş o dört adamın devre dışı bırakılmalarını istiyorsunuz değil mi?"
"Gayet tabii."
"Teşekkür ederim Sayın Başkan. Bilmek istediğim sadece buydu."
Spartak Oteli'ndeki oda Kuzichkin adında biri adına ayrılmış, o addaki biri gerçekten de otel defterine kaydolunmuştu. Adam bundan sonra otelden çıkmış, bu arada oda anahtarını Jason Monk'un avucuna sıkıştırmıştı. Monk yukarı çıkarken Çeçen korumalar lobiye, merdivenlere ve asansörlerin çıkış noktalarına dağıldılar. Bir telefon başında 20 dakika geçirmenin en güvenli yoluydu bu. Konuşmanın nereden yapıldığı saptanabildiği takdirde sadece kent merkezinden uzakta Çeçenlere ait olmayan bir oteldeki bir odadan telefon edildiği ortaya çıkacaktı.
"General Petrovski, yine mi siz?"
"Ortalığı iyi dağıttınız general."
"Bilginizi kimden aldığınızı bilmiyorum ama kaynağınız iyi, Amerikalı."
"Teşekkür ederim, yalnız Komarov'la Grishin'in bu olanlara eyvallah demeyeceklerini hatırlatırım."
"Dolgorukileri mi kullanacaklar?"
"Bırakın o soytarıları. Asıl tehlike Grishin'le siyah muhafızları."
"Haber kaynağının siyah muhafızlar içinden yüksek rütbeli bir subay olduğu dedikodusunu siz mi yaydınız?"
"Dostlarım yaydılar."
"Akıllıca bir hareket ama tehlikeli."
"Grishin için zayıf nokta ele geçirdiğimiz o belgelerde. Mafyanın başından beri Komarov'a yaptırım yaptığını kanıtladıklarını sanıyorum."
"Üzerlerinde çalışılıyor."
"Hedeflerden biri de sizsiniz general."
"Nasıl yani?"
"Eşinizle Tatyana hala buradalar mı?"
"Evet."
"Onları kent dışına çıkarmanızı isterim hemen bu gece. Uzak ve güvenli bir yere yollayın onları. Siz de evinizden çıkın. SOBR barakalarında yatıp kalkın lütfen."
Bir sessizlik oldu. Sonunda general konuştu.
"Sana bir şey söyleyeyim mi Amerikalı?"
"Yalvarırım general. Henüz vakit varken güvenli bir yere gidin."
Monk telefonu kapadı. Kısa bir süre bekledi. Sonra başka bir numarayı çevirdi. Moskovski Federal Bankası merkezinde Leonid Bernstein'in masasındaki telefon çaldı. Gece saatleri ilerlediği için bir telesekreter yanıt verdi. Bankacının ev numarasını bilmediğine göre Monk mesajlarının Bernstein'e en kısa zamanda ulaşmasını dilemekten başka bir şey yapamazdı.
"Bay Bernstein, karşınızda size Bobby Yar'ı hatırlatan adam var. İşleriniz ne kadar ivede olursa olsun sakın iş yerinize gitmeyin. Komarov'la Grishin'in TV'ye çıkmalarının yasaklanmasının arkasında kimin olduğunu artık bildiklerinden eminim. Ailenizi yurt dışında tutun, siz de yanlarına gidin ve dönmenizin bir sakıncası kalmayıncaya kadar yurt dışında kalın."
Monk telefonu yerine bıraktı. O her ne kadar bilmiyorduysa da kilometrelerce uzakta sıkı korumalı bir evdeki tabloda bir ışık çaktı. Leonid Bernstein de mesajı sessizlik içinde dinledi. Üçüncü telefon Patrik'in konutunaydı.
"Evet." "Kutsal Peder."
"Benim."
"Sesimi tanıyorsunuz."
"Tabii ki tanıyorum."
"Zagorsk'taki manastıra gitmeniz lazım. Manastıra gidin ve oradan çıkmayın."
"Niçin?"
"Dün gece işlerin tehlikeli boyutlara vardığı belli oldu."
"Yarın Danilovski'de ayini yönetecektim."
"Başpiskopos o işi yapabilir."
"Dediklerinizi düşüneceğim."
Telefon kapandı. Dördüncü telefona 10. çalışında yanıt verildi.
Sert bir ses "Evet" dedi.
"General Nikolayev."
"Kimsiniz? Durun sizi tanıyorum. O kahrolası Yankisiniz."
"İşte o benim."
"Dedim ya başka röportaj yok. İstediğinizi yaptım. Gerekeni söyledim. Ama hepsi bu kadar. Duyuyor musunuz beni?"
"Lafı uzatmayacağım. Evinizden çıkıp karargâhta yeğeninizin yanında kalmaya gitmelisiniz."
"Niçin?"
"Söyledikleriniz bazı aydutların hoşuna gitmedi. Ziyaretinize gelebileceklerini düşünüyorum."
Hepsinin canı cehenneme. Ben hayatımda hiç geri çekilmedim oğlum. Huyumu değiştirmem için artık çok geç.
Telefonda ses kesildi. Monk da içini çekerek ahizeyi yerine bıraktı. Saatine bir göz attı. 25 dakika. Çeçenlerin yeraltı dünyasındaki köstebek yuvasına gitme zamanı.
36. ayrımın sonu. Sayfa 410.